Kitabın adı Hayat, Dürbünümde 40 Sene. Yazarı Ayşe Kulin. 20. Ayrım. Şaka. Annemle babamın dış işlerinde çalışan akrabaları ve yakın arkadaşları sayesinde pek çok yabancı dostları olmuştu. Konuştukları yabancı dillerden dolayı ve yol yordan bilen kişiler olarak adları pek çok sefaretin konuk listesinde olmalı ki sık sık elçilik davetlerine katılırlar. Annem gündüzleri büyük elçilerin eşleriyle kanasta ve briç oynardı. Özellikle İsveç, İspanyol, Alman ve Mısır sefireleri yakın arkadaşlarıydı. Bu dostluklardan ister istemez ben de nasibimi alırdım. Mısır'la aramız açılana kadar örneğin, ilkokuldayken hafta sonları büyükelçinin benim yaşımdaki kızlarıyla oynamam için bir limuzin gelir, beni evden alır, Mısır sefaretine götürürdü. Türkçeyi zar zor konuşan çocuklarla iki Mısırlı dadının gözetiminde oyun oynarken sıkıntıdan patlardım. Allah bana acımış olacak. Mısır'la Türk hükümetinin arası açıldı. Sefir geri çekildi ve ben hafta sonu işkencemden böylece kurtulmuş oldum. Annem tatil için Ankara'da olduğum zamanlarda bana uyguladığı bu eziyeti, gittiği kokteyllere beni de zorla peşine takarak ben ortaokuldayken de sürdürdü. Herhalde kafasının arkasında beni o yaştan itibaren bir diplomat eşi olarak yetiştirmek ve o mühite sokmak vardı. Bunu anladığım andan itibaren sefaretlere gitmemek için direnmeye başlamıştım. Oysa bazen çok eğlendiğim de olurdu. Hint sefaretinde yılbaşı münasebetiyle düzenlenen bir kıyafet balosunda deli gibi eğlenmiştim örneğin. Evinde bize minik porselen tabaklarda çok değişik tatlar sunan Çin sefiresinin ve benim yaşlarımda iki yakışıklı oğlu olan Alman sefiresinin eğer oğlanlar tatil nedeniyle Ankara'daysalar davetlerine gitmeye hiç itiraz etmezdim. Ama herkesin saatlerce ayakta dikilip lafladığı kokteyllerden nefret ederdim. Her gün bir başka sefaretin milli bayramında veya bir başka gecesinde bulunmak zorunda olan diplomatlara ve eşlerine bütün kalbimle acırdım. Siyasal bilgilerde Dışişleri Bakanlığı'na girmek üzere okumakta olan kuzenim Orhan'la da bu yüzden çok dalga geçerdim. Akşam yemeklerini bizde yiyen Orhan'la hemen her gün bir kavgamız vardı ve eminim Orhan benim bir an önce İstanbul'daki okuluma dönmem için içinden dua ederdi. Bir keresinde Orhan'la birlikte İsveç sefaretinde bir partiye davet edilmiştik. İsveç sefiresinin 17 yaşındaki yeğeni, teyzesini ziyarete Ankara'ya geliyordu ve sefire yeğeninin şerefine sadece gençlerin katılacağı danslı bir parti vermek istemişti. Parti akşamı Orhan beni evden alacak, İsveç sefaretine birlikte gidecektik. İlk defa yanımda annem ve babam olmaksızın akşam saatlerinde ve sadece gençlerin katılacağı bir davete gidecek olduğum için heyecanlıydım. Orhan bana ne giyeceksin diye sordu. Ekose elbise mi giyeceğim? Olmaz. Ekose elbiseyle partiye gidilmez. Siyah bir elbisen yok mu? Bu yaşta kızın siyah elbisesi olur mu hiç oğlum dedi annem. Partiye gidiyorsa olmalı. 18 yaşından önce siyah giyilmez dedi annem. O halde düz renk bir elbise giysin. Ekose çok moda Orhan. Sabiha teyzesi çok şık bir elbise dikti Ayşe'ye dedi annem yine. Orhan bana döndü. Bari saçlarını at kuyruğu yapma emi. Neden? 12 yaşında kız gibi durma yanımda. Ben 12 yaşımı bitireli çok oldu. Makyaj filan yapmaya da kalkma sakın. Ne makyajı bu yaşta? Neler söylüyorsun Orhan dedi yine annem. Ne bileyim yenge, özenir bakarsınız maskaraya döner. İhtar edeyim dedim. Sen merak etme, Ayşe seni utandırmaz dedi annem. Orhan'a sinir olmuştum ama çaresiz birlikte gidecektik birkaç gün sonraki partiye. Orhan her zamanki gibi o gün de akşam yemeğini bizimle yedikten sonra arkadaşlarıyla paylaştığı evine gitmek üzere çıktı gitti. Ertesi sabah İsveç sefiresi annemi aradı. Şerefine parti düzenlenen yeğeninin uçaktan ateşli indiğini, çok ağır bir grip geçirdiğini söyledi. Partiyi çok üzülerek iptal ediyorlardı. Annem bir zahmet Orhan'a da haber verebilir miydi partinin iptal olduğunu? Hiç dert etmeyin, bu akşam bize geldiğinde söylerim dedi annem ve telefonu kapattı. O an aklımdan ukala Orhan'a bir oyun oynamak geldi. Sanırım aynı fikir Şimşek kızıyla annemin aklından da geçti ki birbirimize baktık, annem bana göz kırptı ve evet. Orhan'a partinin iptal olduğundan söz etmedik. Ben o gün partiye gidecekmiş gibi hazırlandım. Annemin siyah kloş eteğini ve dekolte siyah bluzunu giydim. Belimi o günlerin modası kalın lastik kemerle sıktım. Bana büyük geldiği için bluz omuzlarımdan kayıyor, sütyen askılarım meydana çıkıyordu. Göğsümün tam ortasına bir kırmızı yapma gül taktık. Annem saçlarıma çocukluğumda 23 Nisan balolarına giderken yaptığı gibi maşa çekti. Saçlarım iki yanımdan sigara böreği büyüklüğünde lüleler halinde döküldü. Yetmezmiş gibi bir kırmızı gül de kulağımın arkasına sıkıştırdı. Dudaklarıma kıpkırmızı bir ruj, kirpiklerime rimel sürdüm. Ayağımda yine annemin topuklu ayakkabılarıyla salona girdim. Bu ne diye bağırdı babam. Çingene kızı desem değilsin. Sokak yosması desem yüzün masum kalıyor. Git içeri yüzünü yıka, üzerini değiştir. Annem babama Orhan'a kurduğumuz tuzağı anlatırken Orhan iki dirhem bir çekirdek giyinmiş kapıyı çaldı. Ben içeri kaçtım, kapıyı annem açtı. Orhan dedi annem, seninki pek heyecanlı. Ekose giymesini istemediğin için siyah bir etek bluz giydi. Süsünü biraz abarttı ama o kadar özendi ki bir şey diyemedim. Lütfen tenkit etmeye falan kalkışıp kalbini kırma. Ne de olsa hayatının ilk ciddi partisi bu. Az sonra omuzlarımda annemin arjante etoliyle içeri girdim. Orhan oturduğu koltuktan ayağa fırladı. Bu olmadı işte diye bağırdı. Ne olmadı dedi babam. Amca, bu kıyafete müsaade etmeyeceksiniz herhalde. Ayşe'nin kıyafetinden yengen sorumlu. Ben evin iç işlerine karışmam dedi babam. Yenge, lütfen söyleyin. Ayşe o ekose elbisesini giysin, makyajını da silsin. Ben de söyledim ama dinletemedim dedi annem. Orhan bana döndü. Çabuk üzerine değiş, makyajını sil, o gülleri kaldır at. Baksana topuklarının üzerinde duramıyorsun bile dedi. Ben seni bu kılıkta götüremem. Götürme o halde. Babam beni taksiyle kapıya bırakır diyerek babama döndüm. Bırakırsın değil mi baba? Elbette kızım. Bu kadar hazırlanmışsın, niye bırakmayayım dedi babam ciddiyetini korumaya çalışarak. Ama amca şu haline baksanıza. Maskara etmiş kendini dedi Orhan çaresizlikle kıvranarak. Hem yengene hem de kuzenine ayıp olmuyor mu Orhan dedi babam. Üçümüz de gülmemek için göz göze gelmemeye çalışıyorduk. Orhan bir bana, bir babamla anneme baktı, başını iki yana salladı. Ben vazgeçtim, partiye gitmiyorum dedi, kapıya yürüdü. Şimdi şu kapıdan çıkarsan oğlum, sana amcalık hakkımı helal etmem dedi babam. Orhan yüzünde büyük bir hayret ifadesiyle babama döndü ve işte o anda hepimiz kahkahalarla gülmeye başladık. Orhan o günün intikamını almak için ileriki yıllarda birkaç teşebbüste bulunmadı değil. Ama sevgili kuzenim benden hakkıyla intikam alamadan ve 3 yıl önce atandığı büyükelçiliğinin de tadını çıkaramadan çok genç yaşta kalp krizi geçirerek vefat etti. Henüz okul çağındaki iki çocuğuyla eşi, kolu kanadı kırık, ablası Semra ile benim oğullarım da hayat boyu onlara kol kanat gelecek bir dayıdan mahrum kaldılar. Diplomatlara ilişkin kara mizah gibi bir anım daha vardır. Ya orta sonda ya da lise 1'deydim. Yine bir yılbaşı tatili için Ankara'ya gittiğim günlerde evimizde İran sefirinin de aralarında bulunduğu bir davet vardı. Ben her zamanki gibi annemin ısrarıyla evin kızı olarak ortalıkta dolanıyor, ikrama yardım ediyordum. Konuklar arasında esmer, uzun boylu bir bey benimle kırık bir Türkçe ile konuşmaya başladı. Biraz meraklı bir kişiydi, soruları hiç bitmiyordu. Kaç yaşındaydım, hangi okulda okuyordum, kaç dil biliyordum, seyahat etmeyi, yeni yerler görmeyi ister miydim? Bir soru da ben ona sordum. Bu kadar meraklı olduğuna göre gazeteci miydi acaba? Hayır, ben gazeteci değilim. İran Büyükelçiliği müsteşarıyım dedi. Sohbet uzamış, ben sıkılmaya başlamıştım. Müsaade isteyip yanından ayrıldım. Bir yarım saat sonra aynı kişi tekrar yanıma geldi ve bana içinde İran Şahı'nın hem tek başına hem de ayrıldığı eşi Süreyya ile çekilmiş büyük boy fotoğraflarının ayrıca İran'la ilgili bir sürü broşürün bulunduğu üstü armalı bir dosya verdi. Nedir bunlar diye sordum. Bunları inceleyin. Belki İran'a bir ziyarette bulunmak istersiniz dedi müsteşar. Çok güzel bir ülkedir İran. Siz hep dosyalarınızla mı dolaşırsınız diye sordum gülerek. Hayır, az evvel şoförümü sefarete yollayıp size vermek üzere dosyayı aldırttım. Zahmet etmişsiniz, teşekkür ederim. Dosyayı odama bırakmaya giderken annemle babamın koridorda tartıştığını duydum. Misafirimizdir, sakın nezaketsizlik etmeye kalkışma. Lütfen idare et Muhittin diyordu annem. Bunlar diplomat mı, çöp çatan mı anlayamadım diyordu babam. Beni görünce yeter artık ortalıkta dolandığın. Gir odana otur dedi kızgın bir sesle. Zaten içeride çok sıkılmıştım dedim. Kızım bakma sen babana dedi annem. Feruz Şemsi ile konuştuğunu görmeyeyim dedi babam. O da kim baba? Ha şu bana dosyayı veren adam mı? Bir de dosya mı verdi sana? Ver bana o dosyayı. Muhittin sonra bakarsın lütfen. Ne oluyor Allah aşkına anlatsana anne. Şimdi sırası değil. Misafirler gitsin anlatacağım dedi annem. Ben salona geçiyorum. Sen de benimle gel Muhittin. Misafirlere ayıp oluyor. Annemin peşinden babam da asık suratıyla salona yürüdü. Nihayet davet hadisesiz bitti. Son misafirimiz de gittikten sonra salonda kanepeye yayılıp ayaklarımı uzattım ve ortalığa çekidüzen vermeye çalışan anneme "Haydi anne, anlat bakalım neydi mesele?" diye sordum. Canım, Feruz Bey seni görünce, "Aa, baksana Ayşe, senin gümüş çerçevedeki resmi yerinde yok," dedi annem. Konsolun arkasına düşmüştür. Yerimden kalkıp konsolun altına eğildim. Resim orada değildi. Yemek odasına da baksana, belki biri oraya götürmüştür. Yarın ararız anne, şimdi çok yorgunuz hepimiz. Böyle dedim ama ben de meraktaydım. Salonu ve yemek odasını dikkatle gözden geçirdim. Çerçeve yoktu. Garsonlar çalmış olmasın diye sordum anneme. Bu garsonlar hep geliyorlar evimize. Çerçeveyi niye alsınlar kızım? Onlar yapmamıştır. Ne oldu resme o zaman? Ben tahmin ediyorum ne olduğunu. Aman sus şimdi, baban geliyor, sakın duymasın dedi annem. Babam salonun kapısından kafasını uzatıp anneme o günkü gazeteyi nereye koyduğunu sordu. Yanıtını alınca yatak odasına geri gitti. Annem babamın odasına girdiğinden emin olduktan sonra alçak sesle anlattı. Feruz Bey babandan senin fotoğrafını istemiş. Neden? İran'a yollamak için. Şah'a yeni bir eş bakıyorlar anladığım kadarıyla. Seni Süreyya'ya benzetmiş Feruz'un karısı. Benzesen bari dedim. Şu kaybolan resimde andırmıyor değilsin. Beni İran'a postalıyorsunuz yani. Aptal aptal konuşma dedi annem. Baban o kadar kızdı ki adama bir terbiyesizlik edecek diye ödüm koptu. Bizim bir tek evladımız var. Onu uzaklara yollamayı asla düşünemeyiz demiş. Üstelik yaşı da çok küçük. Daha önünde lise var, üniversite var demiş. Feruz illa da çerçevedeki resmi almak isteyince tepesi atmış. Bilirsin babanı. Anne senin hoşuna gitmez mi İran'a kraliçe olmam diye sordum. Deli misin kızım? Ne işin var neredeyse baban yerinde adamlar İranlarda? Otur oturduğun yerde kendine uygun bir hariciyeci bulayım değil mi? Diye kestim sözünü. Yaşı yaşına uygun, istikbali olan birini bul. Hariciyeci olması şart değil. Dengin olsun yeter dedi annem. Şaşırdım biraz. Beni illa bir diplomata kakalamaya çalıştığına inandığım annemden böyle bir yanıt beklemiyordum. Annem beni hiç tanımıyor diye şikayet ederken ben de annemi pek tanımadığımı fark ettim o akşam. Siyah elbisesinin içinde yorgun, solgun ve endişeli duruyordu. Oysa gecenin başlangıcında ne kadar hoştu inci kolyesi, Karavel saçlarıyla yüreğimden anneme karşı incecik bir şefkat dalgası geçer gibi oldu. Ayşe, baban resmin alındığını hiç bilmesin. Bir skandal çıkmasın. Ben yarın çerçeveyi o eve dönmeden ne yapıp edip geri alacağım dedi annem. Gerçekten de ertesi gün annem birkaç telefon görüşmesi yaptı. Öğleden sonra müsteşarın şoförü fotoğrafımı geri getirdi. Babam eve dönmeden çerçeveyi yerine koyduk. Olayı büyütmedik, unuttuk, gitti. Bir hafta sonra ben yine arkadaşlarımla birlikte çok eğlenceli bir motorlu tren safhasından sonra okuluma döndüm. Biz yatılı öğrenciler tatillerimizin sonunda okula giriş yaptığımızda kocaman bir deftere adımızı, giriş gününün tarihini ve saatini yazar, yanına imzamızı atardık. O sefer de giriş defterini imzalamak için Marble Hall'da masanın başında bekleyen Enise Önüt'ün yanına gittim. "Oo Ayşe'cim, canım kızım, tatilin iyi geçti mi?" diye sordu. Asık suratıyla nama yapmış Enise Hanım'ın sebeplendiremediğim iyi muamelesine şaşarak iyi geçti demekle yetindim. "Oh oh, dilerim eğlenmişsindir, dinlenmişsindir. Anlat bakalım neler yaptın?" "Her zamanki gibi efendim, gittik geldik işte." "Anlatmak istemiyorsun." "Öyle olsun ama bir kuş bana her şeyi söyledi." "Ne kuşu?" "Zümrüt-ü Anka kuşu kızım. Zümrüt-ü Anka kuşu. Başına talih kuşu konmuş, benden saklıyorsun. Ne bakıyorsun öyle yüzüme? Haberin yokmuş gibi. Burada senin için tahkikat yapıldı, tahkikat." "Ne tahkikat? Kim yaptı?" "İran sefareti yaptı." Kraliçe olmak kolay mı?" "Sordular işte, derslerin nasıldır, çalışkan mısın? İyi bir öğrenci misin, haşarı mısın, değil misin, sigara alışkanlığın var mı? Neyse, iyi not aldın, sınıfını geçtin. Senin hakkında çok iyi bir rapor verdi okul. Haydi, yolun açık olsun Ayşeciğim." Ne diyeceğimi bilemeden kala kaldım Enise Önüt'ün karşısında. O kadar şaşırmış, utanmış, kızmış, sinirlenmiştim ki konuşurken sesim titriyordu. "Yok öyle bir şey. Hepsi uydurma Miss Önüt," diyebildim. "Ben nöbetçiydim bu tatil. Hiçbiri uydurma değil. Elinizi ayağınızı öpeyim. Bundan kimseye bahsetmeyin. Beni gırgıra alırlar. Paçamı kurtaramam. Size hepsini anlatacağım ama söz verin kimseye bahsetmek yok. Kimseye." "Anlat o zaman," dedi Enise Hanım iskemlesinde arkaya doğru kaykılarak. "Anlatmazsam elinden kurtulamayacağımı düşünerek masasının ucuna iliştim. Ama ya anlatacaklarım başka kızlara söylerse? Okulun maskarası olurdum. 40 katırla 40 satır arasında kalmıştım. Olanları çok kısa tutarak naklettim. Enise Önüt bana verdiği sözü tuttu. Kimseye bir şey söylemedi. Ben de ona olan sözümü tuttum. Bu konudaki bütün gelişmelerden onu haberdar ettim. İran sefaretinden bana ve anneme resmi bir davet geldiğini, çok teşekkür ederek mazeret beyan ettiğimizi, annemin müsteşarın eşine münasip bir lisanla uzun uzadıya benim bambaşka hayallerim olduğunu, çok özgür ruhlu bir kız olup saray hayatına intibak edemeyeceğimi anlattığını aktardım. O yıl Enise Hanım gelişen dostluğumuzun hatırına benim bazı yaramazlıklarıma göz yumdu. Bu iyiydi ama o kış Ankara gazetelerinin cemiyet hayatı sütununda AK rumuzuyla kolejde okuyan bir genç kızın Şah'ın gelin adayları arasında olduğunu yazması iyi değildi. Ankara'da babamı sakinleştirmek yine zavallı anneme düşmüştü. Zaman içinde Şah seçtiği yeni işini dünyaya ilan ettikten sonra Şah'ın tüm büyükelçi, konsolos ve dışişleri mensuplarının ona uygun bir eş bulmakla görevlendirildiklerini ve yüzlerce genç kız fotoğrafının sarayda biriktiğini, böbürlenmemi gerektirecek bir ayrıcalığa sahip olmadığımı öğrenecektik. Allah'tan böbürlenen ben değil, anneannemdi ve İran sarayına gelin olma ihtimalini elimin tersiyle ittiğime en çok o ve Ruhiye teyze üzülmüştü. Anneannem bir deli saraylının torunu olduğu için aklı saraylarda kalmıştı herhalde. Ruhiye teyze ise İran prenseslerine dikeceği elbiselerle saray terzisi olmayı hayal etmişti. 20. ayrımın sonu. Sayfa 176. Devamı 21. ayrımda.